Ayrım 9, sayfa 76. Patolog Borgnis Denmeyer'in gece 10-11 sularında öldüğünü tespit etmişti. Kanında kastan enjekte edildiğinde bile çok çabuk etkisini gösteren güçlü bir anestezik ilaç olan ketanon bulunmuştu. Fakat asıl ölüm sebebi ağzındaki yaralardan akan kandan boğulmaydı. İşin rahatsız edici kısmı da burada başlıyordu. Patolog ağzında bıçak yarasına benzeyen simetrik biçimde açılmış, hepsi de 7 santim derinliğinde olan ve hiçbiri yüzünü delmemiş tam 24 kesik bulmuştu. Gel gelelim polis ne tür bir silahın ya da aletin kullanılmış olabileceği konusunda afallamış durumdaydı. Daha önce kimse buna benzer bir şey görmemişti. Dahası ortada en ufak bir adli kanıt da yoktu. Ne bir parmak izi, ne DNA, hatta beton zemin ısıtma kabloları ve yer döşemesi için bir gün önce temizlendiğinden tek bir ayakkabı ya da bot izi bile yoktu. Muhtemelen Harry gittikten sonra göreve gelmiş olan Kim Eric Locker adındaki bir adli tabip uzmanının raporunda yerde bulunan ve cinayet mahallinin yakınlarındaki taşlardan farklı olan gri siyah renkli iki çakıl taşının fotoğrafı vardı. Locker, tabanında arazi tipi derin dişler olan botlara küçük taşların sıkışabildiğini ve cinayet mahallindeki beton zemine benzeyen sert yüzeylerde bu taşların yerinden çıkabildiğini belirtmişti. Üstelik bu taşlar o kadar farklıydı ki ileride soruşturmaya farklı bir mekan, mesela çakıl bir yol dahil olursa bu taşların oradan gelip gelmediği kolayca tespit edilebilecekti. Rapora imza ve tarih atıldıktan sonra bir şey daha eklenmişti. Maktulün iki azı dişinde demir ve koltana ait küçük kalıntılar bulunmuştu. Harry sonucu şimdiden kestirebiliyordu. Sayfaları çevirdi. Diğer kadının adı Charlotte Dolce'tu. Fransız bir baba ve Norveçli bir annenin kızıydı. Oslo'da, Lambertster'de yaşıyordu. 29 yaşındaydı. Baroya kayıtlı bir avukattı. Yalnız yaşıyordu ama bir erkek arkadaşı vardı. Soruşturmanın çabucak dışında bırakılan Eric Fokestad. Cinayet günü Amerika, Wyoming'deki Yellowstone Ulusal Parkı'nda bir jeoloji konferansındaydı. Charlotte onunla gitmek istemiş ama üzerinde çalıştığı ciddi bir mülk anlaşmazlığını çözmek için kalmayı seçmişti. İş arkadaşları onu en son pazartesi akşamı 9 sularında ofisteyken görmüştü. Büyük ihtimalle bir daha da asla evine dönememişti. Evrak çantası Maridalen'deki ormana terk edilmiş hurda bir arabanın hemen arkasında bulunan bir cesedin yanındaydı. Mülk anlaşmazlığın tarafları da soruşturmadan çıkarılmıştı. Otopsi raporunda Charlotte Lawrence'un tırnaklarının altında boya ve pas parçalarının bulunduğu yazıyordu. Bu bilgi bagaj kilidinin çevresindeki kazıma izlerinin belirtildiği olay yeri raporuyla örtüşüyordu. Bagajı açmak için uğraşmış gibiydi. Kilit yakından incelendiğinde en az bir kez anahtarsız açıldığı ortaya çıkmıştı. Ne var ki bunu Charlotte Lawrence'un yapmış olması çok zordu. Harry onu bagajın içinde bir şeylere zincirlenmiş halde hayal etti ve neden kaçmak için bu kadar çabaladığına kafa yordu. Katilin sonradan yanına aldığı bir şey yüzünden olabilir miydi? Ama ne almıştı ki? Dahası nasıl almıştı ve neden? Hukuk firmasından kadın bir iş arkadaşının ifadesinde şu cümleler vardı. Charlotte hırslı biriydi. Hep gece saatlere ne kadar çalışırdı. Ne kadar verimli oluyordu onu bilmiyorum gerçi. Daima nazikti ve karakteri, tebessümü, Akdenizli görünümüyle pek uyuşmazdı. Epey içine kapanıktı diyebilirim. Mesela sevgilisinden bir kez bile bahsetmemişti. Yine de patronlarım onu çok severdi. Harry arkadaşının Charlotte'a sevgilisiyle ilgili birbiri ardına samimi sorular sorduğunu ve her defasında sadece bir tebessümle karşılandığını getirdi gözünün önüne. Araştırmacı zihnini otomatik pilota geçirmişti şimdi. Belki de Charlotte bir kız arkadaşının yakın ilgisine maruz kalmak istememişti. Sakladığı bir şey vardı. Kim bilir? Harry fotoğraflara baktı. Kadın sert ama çekici yüz hatlarına sahipti. Siyah gözleriyle şeye benziyordu sanki. Kahretsin dedi Harry. Gözlerini kapadı tekrar açtı. Patolog raporuna geçti. Belgeye göz gezdirmeye başladı. Bonnie'nin raporunu ikinci kez okumadığından emin olmak için en üstte yazan ismi kontrol etmek zorunda kaldı. Anestezik ilaç aynıydı. Ağızda 24 yara ve boğulmada. Dışarıdan şiddet uygulanmamış, cinsel saldırı izi bulunmamıştı. Tek fark ölüm saatinin gece 11 ile 12 arasında olmasıydı. Bu rapora da maktulün dişlerinde bulunan demir ve koltan kalıntıları ile ilgili not eklenmişti. Adli tabip uzmanı aynı maddeler iki kurbanda da bulunduğundan bunların birbiriyle bağlantılı olabileceğini sonradan fark etmiş olmalıydı. Koltan. Arnold Schwarzenegger'in Terminatörü de koltandan yapılmamış mıydı? Harry uykusunun artık tamamen kaçtığını ve koltuğun ucuna tüneyerek oturduğunu fark etti. İçindeki kıpırtıyı, heyecanı hissetti ve de bulantıyı. Midesini allak bullak eden, vücudunun çaresizce reddettiği ilk kadeyi içmişti sanki. Oysa çok geçmeden daha fazlası için yalvaracaktı Harry. Daha fazlası, biraz daha fazlası. Ta ki kendisini ve çevresindeki herkesi yok edene kadar. Şimdi de durumu aynıydı. Koltuktan başını döndürecek kadar hızlı kalktı, dosyayı kaptı. Epey kalın olsa da yırtıp ikiye bölmeyi başardı. Parçaları toplayıp yeniden çöp konteynerine götürdü. Kenarları doğru bırakıp en dibe kaymaları için naylon poşetleri kaldırdı. Çöp kamyonunun ya yarın ya da ertesi gün gelmesini umdu. Ardından evine çıkıp yeşil koltuğuna geri döndü. Gecenin karanlığı gri bir tona dönerken uyanan kentin ilk seslerini işitti. Fakat Plestradet'in günün ilk trafik yoğunluğuna ait o her zamanki uğultusunun arasında uzaklarda tiz bir polis sireninin yankılandığını da duyabiliyordu. Herhangi bir şey için çalıyor olabilirdi. Derken bir siren daha duydu. Sonra bir siren daha. Hayır, bu kadar da herhangi bir şey için çalıyor olamazdı. Ev telefonu çaldı. Harry cevap verdi. Ben Hagen. Az önce yeni bir ihbar al. Harry telefonu kapattı. Telefon yeniden çaldı. Harry pencereden dışarı baktı. Kız kardeşini hala aramamıştı. Nedenini düşündü. Onu kayıtsız şartsız seven en hevesli hayranına, kendi deyimiyle ucundan Down sendromlu olan ve buna rağmen hayatla ondan çok daha iyi başa çıkan kadına görünmek istememişti çünkü. Şu anda hayal kırıklığına uğratmayı kabullenemeyeceği tek kişi oydu. Telefon sustu. Az sonra yeniden çalmaya başladı. Harry bir hışımla kulağına götürdü. Hayır şef. Cevabım hayır. O işi istemiyorum. Hattın diğer ucunda her kim varsa bir süre konuşmadı. Ardından hiç tanımadığı bir ses Oslo Enerji'den arıyorum dedi. Bay Hall ile mi görüşüyorum? Harry kendine küfretti. Evet. Size gönderdiğimiz faturaları ödememişsiniz. Son ihtarlarımıza da yanıt vermemişsiniz. Sophie's sokağı 5 numaradaki evinizin elektriğini bu gece itibariyle keseceğimizi bildirmek istiyorum. Harry cevap vermedi. Kalan borç tutarınızı ödeyene kadar elektriğinizi açmayacağız. Ne kadar? İhtarlar, kesim ücreti ve faizlerle birlikte toplam 14.463 kurun. Kısa bir sessizlik yaşandı. Orada mısınız? Evet. Şu aralar biraz sıkışığım da. Kalan borç tutarı icra şirketimiz tarafından tahsil edilecek. Umarım bu süre zarfında hava sıfırın altına inmez. Öyle değil mi? Harry öyle diyerek onayladı ve telefonu bıraktı. Dışarıda sirenler bir yükselip bir alçalıyordu. Harry yatağa gitti. 15 dakika gözlerini kapayıp uzandıktan sonra pes etti. Yeniden giyindi ve Rix Hospital'a giden tramvaya binmek üzere evden ayrıldı. Bölüm 11 çıktı. Bu sabah rüyamda yine orada olduğumu biliyordum. Rüyalarımda hep aynı şey oluyor. Yerde yatıyorum, oluk oluk kan akıyor. Gözlerimi yana çevirdiğimde bize baktığını görüyorum. Kim olduğunu yeni anlamış, maskemi yeni çıkarmış. İstediği adamın ben olmadığımı yeni görmüş gibi keder dolu gözlerle bana bakıyor. Kahvaltım muhteşem geçti. Teletext'e çıkmış. Kadın milletvekili Frogner Parkı'nda ölü bulundu. Haber siteleri aynı haberlerle dolup taşıyor. Çıktı alıp bir bir kesiyorum hepsini. Çok geçmeden internet siteleri ismini yayınlamaya başlar. Şimdiye kadar yürütülen sözüm ona polis soruşturması öyle saçma ve komikti ki heyecanlandırmaktan ziyade sinirimi bozuyordu. Ama bu defa ellerindeki tüm imkanları kullanacak, Borgny ve Charlotte'daki gibi bir soruşturma yürütmeyecekler. Ne de olsa Marit olsan bir milletvekili. Artık buna son vermeleri gerekiyor. Çünkü sıradaki kurbanımı seçtim bile. Bölüm 12. Olay yeri. Harry hastane kapısının dışında sigara içiyordu. Tepesindeki gökyüzü soluk maviydi. Ama aşağıda yeşil ve alçak dağ sıralarının arasındaki çukurda uzanan şehir sisle kaplıydı. Manzara ona Öşteyn'de birlikte okulun ilk derslerinden kaçıp Nordstrand'daki Alman sığınaklarına gittiği Opsval'daki çocukluk günlerini hatırlattı. Oslo'nun şehir merkezini saran yoğun sise bakarlardı oradan. Yine de yıllar geçtikçe sabah sisi, sanayi ve odun dumanıyla birlikte Oslo'yu yavaş yavaş terk etmişti. Harry sigarayı topuğuyla ezdi. Olaf daha iyi görünüyordu. Ya da hava aydınlık olduğu için öyleydi sadece. Harry'e neden sırıttığını sordu. Sonra da çenesine ne olduğunu. Harry sakallığıyla ilgili bir şeyler geverdi ve rollerin hangi ara değiştiğini, çocukların hangi yaşta anne babalarını gerçeklikten korumaya başladıklarını sorguladı. 10 yaş civarı olmalıydı. Kardeşim buradaydı, dedi Olaf. Nasıldı? İyiydi. Döndüğünü duyunca bundan sonra sana göz kulak olacağını söyledi. Çünkü artık o büyümüş. Sen de küçülmüşsün. Akıllı kız. Bugün nasılsın? İyiyim. Çok iyi. Hatta artık taburcu olmamın zamanı geldi diye düşünüyorum. Gülümsedi. Harry de ona gülümsedi. Doktorlar ne diyor? Olaf Hall hala gülümsüyordu. Bir sürü şey. Başka konu konuşsak olmaz mı? Tabii. Ne konuşmak istiyorsun mesela? Olaf Hall düşündü. Onun hakkında konuşalım istiyorum. Harry başını salladı ve sandalyeye oturarak babasının Harry'nin annesiyle nasıl tanıştığını, nasıl evlendiklerini ve Harry küçük bir çocukken annesinin yakalandığı hastalığı anlatmasını sessizce dinledi. Ingrid bana her zaman destek olurdu. Her zaman. Ama bana o kadar az ihtiyaç duyardı ki. Ta ki o hastalığa kadar. Bazen hastalığının bir nimet olduğunu düşünürdüm. Harry ilkildi. Çünkü bana vefa borcumu ödeme fırsatı verdi. Ben de ödedim. Bir dediğini iki etmedim. Ne isterse yaptım. Olaf Hall gözlerini oğluna dikti. Ne isterse Harry, neredeyse. Harry başını salladı. Babası anlatmaya devam etti. Kardeşinden ve Harry'den, kardeşinin ne kadar naif ve harika biri olduğundan bahsetti. Ve Harry'nin ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduğundan. Korkusunu nasıl da saklayabildiğinden. Bazen Ingrid'le beraber kapısını dinlediklerinde Harry'nin ağladığını ve sırayla tüm görünmez canavarlara saydırdığını duyarlardı. Ama içeri girip onu yatıştırmaya çalışmamaları gerektiğini bilirlerdi. Yoksa Harry öfkelenir, her şeyi berbat ettiklerini haykırır ve onlara gitmelerini söylerdi. Sen daima canavarlarla kendi başına savaşmak istedin Harry. Olaf Hall, Harry'nin neredeyse 5 yaşına kadar konuşmadığı o eski hikayeyi anlattı. Sonra da günün birinde çenesinin birden açılıverdiğini, üstelik yetişkinlerin kullandığı kelimelerden oluşan yavaş, ciddi cümleler kurarak. Tüm bunları nereden öğrendiği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Ama kardeşin haklı, diyerek gülümsedi Olaf. Sen yine küçük bir çocuk oldun, konuşmuyorsun. Konuşmamı mı istiyorsun? Olaf başını iki yana salladı. Konuşman değil, dinlemen gerek. Ama şimdilik bu kadar yeter. Başka bir gün yine uğrarsın. Harry sağ eliyle babasının sol elini sıktı ve ayağa kalktı. Birkaç günlüğüne Upsal'da kalsam olur mu? Sorduğun için sağ ol. Sana zahmet olur diye söylememiştim ama eve bir bakılsa iyi olur tabii. Harry evinde elektriğin kesileceğini söylemekten vazgeçti. Olaf bir zili çaldı ve güler yüzlü genç bir hemşire içeri girerek babasına işveli bir ve saf bir edayla adıyla hitap etti. Harry anahtarların valizde olduğunu söylerken babasının sesinin nasıl da bir anda kalınlaştığına dikkat etti. Hasta adamın yattığı yerden hemşire kız için tüylerini kabartma çabasına şahit oldu. Niyeyse acınası bir şeymiş gibi gelmedi ona. Olması gerektiği gibiydi. Babası önceki konuya dönerek tekrarladı. Ne isterse yaptım. Ve sonra fısıldadı. Tek bir şey dışında. Hemşire Harry'i depoya götürürken doktorun onunla biraz konuşmak istediğini söyledi. Anahtarları valizden aldıktan sonra Harry hemşirenin gösterdiği kapıyı tıklattı. Doktor oturması için başını salladı. Dönen sandalyesine yaslandı ve parmak uçlarını birleştirdi. Döndüğünüz iyi oldu. Biz de size ulaşmaya çalışıyorduk. Biliyorum. Kanser epey yayılmış. Harry başını oynattı. Bir keresinde birisi ona kanser hücresinin tek bir işi yaptığını söylemişti. Yayılmak. Doktor sonraki hamlesini düşünürmüş gibi dedektifi süzdü. Peki dedi Harry. Peki mi? Peki. Gerisini duymaya hazırım. Bir hastanın ne kadar ömrünün kaldığını genelde söyleyemeyiz. Çünkü tahmin yürütülürken hatalar yapılabiliyor. Ayrıca çok fazla psikolojik gerginliğe yol açıyor. Fakat bu durumda babanızın fazla bile yaşadığını söylememin bir sakıncası olmaz sanırım. Harry başını oynattı. Pencereden dışarı baktı. Sis hala dağılmamıştı. Acil bir durum olduğunda aramamız için cep telefonu numaranız var mı? Harry hayır anlamında salladı başını. Aşağıdaki sisin içinden siren sesi mi geliyordu? Peki haber verebileceğimiz bir yakınınız var mı? Harry tekrar başını iki yana salladı. Sorun değil. Her gün arayıp ziyaretine gelirim, olur mu? Doktor başıyla onayladı ve Harry'nin ayağa kalkıp odadan çıkışını izledi. Harry, Frogner Parkı'ndaki havuza gittiğinde saat 9'du. Parkın tamamı yaklaşık 50 hektardı ama halka açık yüzme havuzu bu arazinin çok küçük bir bölümünü kapladığından ve çitlerle çevrili olduğundan polisin tüm çitin etrafına şerit çekmesi ve gişeye bir nöbetçi dikmesi zor olmamıştı. Ölümün kokusunu alan akbaba sürüsü hemen yola düşüp parka doluşmuş, cesede ne zaman ulaşabileceklerinin merakıyla kapının dışında gıdaklamaya başlamıştı. Ne de olsa ölen namuslu bir milletvekiliydi. Kamuoyunun bu kadar mühim birinin cesedinin fotoğraflarını görmeye hakkı olmayacak mıydı? Harry, Cafe Piken'den kendine bir Amerikano aldı. Şubat olmasına rağmen kaldırma masa ve sandalye koymuşlardı. Harry sandalyelerden birine oturdu, sigara yaktı ve bilet kişisinin önünde üşüşen kalabalığı izledi. Yan sandalyeye bir adam oturdu. Demek Harry Hall teşrif etmiş. Nerelerdeydin? Harry başını kaldırıp baktı. Aften Poste'nin suç muhabiri Roger Guillenem bir sigara yaktı ve Frogner Parkı'nı gösterdi. Sonunda Marit Olsen istediğine kavuştu. Bu akşam 8'de meşhur olacak. Atlama kulesine kendini asmak ha. Güzel bir kariyer hamlesi. Harry'e dönüp yüzünü buruşturdu. Çenene ne oldu? Korkunç görünüyorsun. Harry cevap vermedi. Sadece kahvesini yudumladı ve bir umut, belki gazeteci konuşmak için iyi bir arkadaş olmadığını anlar diye sessizliği bozmak için hiçbir çaba göstermedi. Yukarıdaki sis tabakasından pervane sesi geldi. Roger Gendam havaya baktı. Verdens Gang gelmiş olmalı. Helikopter kiralama işini olsa olsa onlar yapar. Umarım sis dağılmaz. Niye? Hiçbiriniz VG'den daha iyi fotoğraf alamıyorsunuz diye mi? Doğru. Ne biliyorsun? Emin ol senden daha azın dedi Harry. Cesedi gece bekçilerinden biri gün ağrırken bulmuş ve doğruca polisi aramış. Ya sen? Kafası kopmuş. Görünüşe göre boynunda iple kulenin tepesinden atlamış. Epey iğir biriydi, sen de bilirsin. 100 kilodan ağırdı. Çitte içinden geçtiği tahmin edilen bir açıklık varmış. Orada eşofmanına ait iplikler bulunmuş. Başka bir ipucu olmadığından yalnız olduğu düşünülüyormuş. Harry sigara dumanını içine çekti. Kafası kopmuş. Gazeteciler konuşurken de haber yazıyor gibiydi. Ters piramit diyorlardı bu yönteme. Önce daima en önemli bilgi verilirdi. Sabah doğru olmuş sanırım, doğru mu? Diyerek ağzını açtı Harry. Ya da gece. Kocasının dediğine göre koşuya çıkmak için evden ona çeyrek kala çıkmış. Koşmak için geç bir saat. Genelde o saatlerde koşarmış. Parkın boş olmasını seviyormuş. Bu arada onu bulan bekçiye ulaşmaya çalıştım. Neden? Gendam dedektife şaşkın bir bakış attı. Olayı birinci ağızdan dinlemek için tabii ki. Tabii ya, dedi Harry sigarasından bir nefes daha çekerek. Ama sanırım saklanıyor. Burada değil, evinde de yok. Adamcağız şoka girmiş olmalı. Havuzda ilk defa ceset bulmuyor sonuçta. Muhtemelen soruşturmayı yürüten dedektif onunla önceden görüşüp sizlerden uzak durmasını tembihlemiştir. İlk defa olmuyor derken ne demek istedin? Harry omuz silkti. Buraya daha önce de 2-3 kez çağrıldım. Gece havuza giren, gizlice giren delikanlılar için. Biri intihar, diğeri kaza. 4 sarhoş arkadaş bir partiden eve dönerlerken oyun oynamak istemiş ve atlama kulesinin en ucunda kimin durmaya cesaret edebileceğine dair bahse girmişti. Kazanan çocuk 19 yaşındaydı. En büyüğü de onun abiydi. Çok yazık, dedi Gendam adet yerini bulsun diye. Harry acelesi varmış gibi saatine baktı. İp de bayağı sağlammış herhalde, dedi Gendam kafasını koparttığına göre. Daha önce hiç böyle bir şey duymuş muydun? Tom Ketchum, dedi Harry. Kalan kahveyi tek yudumda bitirip ayağa kalkarak. Ayrım sonu sayfa 87.